Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnelhamdülillahi nehmeduh ve nesta'inuhu ve nestağfiruh. Ve ne'udzubillahi min şururi enfüsina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu felamudillelah ve men yudlil felahadiyelah. Ve eşhedü en la ilahe illallahü vahduhu la şirikeleh. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Emma ba'd fe inne estağal hadithi kitaballah ve hayral hediye hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin dalâle ve külle dalâletin finnâr. Akide derslerimizde bugün ilk konumuz gaybı bildiğini iddia eden kimsenin hükmüyle alakalı. Gaybı bildiğini iddia eden kimsenin hükmü kafir olduğudur. Çünkü bu kimse Allah Azze ve Celle'yi yalanlamaktadır. Allah Azze ve Celle Neml Suresi 65. ayetinde şöyle buyuruyor. De ki, göklerde ve yerde Allah'tan başka hiç kimse gaybı bilemez ve onlar ne zaman diriltileceklerini de bilemezler. Allah Azze ve Celle Peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme göklerde ve yerde Allah'tan başka hiçbir kimsenin gaybı bilemeyeceğini insanlara ilan etmesini emretmiştir. Buna göre gaybı bildiğini iddia eden kimse Allah'ın bu haberini yalanlamış olur. Gaybı bildikleri iddiasında olan bu kimselere deriz ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dahi gaybı bilmezken siz gaybı nasıl bilebilirsiniz? Onlar, biz peygamberlerden daha üstünüz derlerse bu sözle küfre girmiş olurlar. O bizden daha üstündür derlerse deriz ki, siz bildiğiniz halde peygamberin gaybı bilmesi niçin engellenmiştir? Allah Teala kendisinden söz ederken şöyle buyurmuştur. O bütün gaybı bilir. Fakat gayıplarına hiç kimseyi vakıf etmez. Ancak razı olduğu Resul'e bildirir. Bu durumda o elçisinin önüne ve arkasına gözetleyiciler yerleştirir. Cin Suresi 26. 27. ayettir. İşte gaybı bilme iddiasında bulunan kimsenin küfrüne delalet eden ikinci bir ayet. En'am Suresi 50. ayetinde Allah Teala peygamberine insanlara şu sözünü ilan etmesini emretmiştir. De ki, ben size Allah'ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum. Ben gaybı da bilmem. Size ben bir meleğim de demiyorum. Ben sadece bana vahyolunana uyarım. Bu ayette Peygamber aleyhissalatü vesselam gaybın hazinelerinin Allah Azze ve Celle'nin katında olduğunu açıkça ilan etmekle emrolunuyor. Gaybı bilmediğini yine kendisinin meleklik iddiasında bulunmadığını ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sadece vahye tabi olduğunu. Dolayısıyla Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın vahye aykırı kesinlikle hareket etmediğini anlıyoruz bu ayetten. Eğer yanlış bir görüşte bulunacak olursa Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, Allah Azze ve Celle onu uyarıyordu. Eğer Allah tarafından uyarılmamışsa onun bütün fiilleri, sözleri, takrirleri Allah Azze ve Celle'nin onayından geçmiş, vahyin onayından geçmiş kabul edilir ve böylece hükmen vahiy olur. Anne karnındaki çocuğun erkek veya kız olduğunu doktorların bilmesiyle Allah Teala'nın rahimlerde olanı o bilir ayetini ve İbn-i Cerir tefsirinde yani İmam Taberi'nin tefsirinde Mücahit'ten nakledilen rivayeti ve Katade'den gelen rivayeti birbiriyle nasıl uzlaştıracağız? Mücahit'ten gelen rivayette bir adam Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme karısının ne doğuracağını sorunca Allah'ın bu ayeti indirdiği anlatılıyor. Rahimlerde olanı o bilir ayetinin genel hükmünü tahsis eden, özelleştiren şey nedir? Cevap, bu mesele hakkında konuşmadan önce Kur'an'ın açık lafzıyla vakıanın yani meydana gelen olayların, gerçeklerin çelişmesinin asla mümkün olmayacağını beyan etmek gerekir. Vaka ile bir çelişki görüntüsü ortaya çıktığı zaman vaka denilen şeyin ya gerçekle alakası olmayan kuru bir iddia veya aksi durumda Kur'an'ın lafzı bu çelişkide bizim anladığımız manaya delalet yönünden açık değildir anlamına gelir. Çünkü hem Kur'an'ın manaya delaleti açık olan lafzı hem de vakanın hakikati kesindir. Her ikisi de kesin ve doğru olan şeylerin birbiriyle çelişmesi ise imkansızdır. Bu durum açıklığa kavuştuktan sonra doktorların şimdi çok hassas aletlerle Rahimlerdeki şeyleri keşfetme ve çocuğun erkekliğini, dişiliğini öğrenme imkanına ulaştıkları söylenmektedir. Eğer bu söylenen şeyin aslı yoksa bu konuda konuşmaya gerek yoktur. Doğru ise bunun ayetle çelişen bir tarafı yoktur. Çünkü ayet bu beş meselede Allah'ın ilmine taalluk eden gaybla ilgili bir konuya delalet ediyor. Ceninin durumuyla ilgili gaybi meseleler şunlardır. Annesinin karnında ne kadar süre kalacağı, hayatı, ameli, rızkı, mutlu mu mutsuz mu olacağı, yani cennetliklerden mi, cehennemliklerden mi olacağı, organları şekillenmeden önce erkekliği veya dişiliği. Organların şekillenmesinden sonra erkek veya dişiliğini bilmek, gaybı bilmek değildir. Çünkü organlarının şekillenmesiyle birlikte bu konudaki bilgi artık müşahede edilen şeylerin bilgisi haline gelir. Yani gayb olmaktan çıkar. Ancak o üç karanlığın içinde gizlidir. Bunlar izale edilirse durum ortaya çıkar. Allah'ın yarattığı şeylerde ceninin erkekliği veya dişiliği açıklığa kavuşturulacak derecede bu karanlıkları ıyırtacak ışınların bulunması akıldan uzak değildir. Ayette erkeklik ve dişiliğin bilinmesi açıkça zikredilmemiştir. Sünnette de bununla ilgili bir şey gelmemiştir. Yani Allah Azze ve Celle'nin ayetindeki ifade ne? O rahimlerde olanı bilir. Yani gayb tahsis edilirken bunlar zikrediliyor. Bunlardan birisi Allah Azze ve Celle'nin rahimlerde olanı bilmesi. Rahimlerde olanı bilmesi ifadesi bakın genel bir ifade. Hadiste bu ifade açılmış. Erkekli dişili demiyor ayette. Erkek mi dişi mi olacağını. Böyle dese dahi bugün ultrason cihazları ne zamandan sonra tespit edebiliyor bunu? Organların şekillenmesinden sonra. Organlar şekillendikten sonra zaten kaybolmaktan çıkıyor. Ama Allah Azze ve Celle ezeli ilminde zaten bunları biliyor. Ondan sonra ne kadar yaşayacağı, ömrünün ne olacağı, ameli, rızkı, cennetliklerden mi, cehennemliklerden mi olacağı, bunlar hep Allah Azze ve Celle'nin bilgisinde. Soruyu soran kişinin İbn-i Cerir Taberi'den naklettiği şeye gelince, İbn-i Cerir bunu Mücahit'ten şöyle rivayet etmiştir. Nebi sallallahu aleyhi ve selleme bir adam karısını doğuracağı çocuğunun durumunu sormuştu. Bunun üzerine bu ayet-i kerime nazil oldu. Bu rivayet munkatıdır. Yani isnadında kesinti kopukluk vardır. Çünkü Mücahit tabiindendir. Tabiinden olan birisi Peygamber aleyhisselatü vesselam'dan rivayette bulunuyorsa mutlaka bunu hangi sahabeden işittiğini belirtmesi gerekir. Soruyu soran kişinin İbn-i Cerir Taberi'den naklettiği şey diğer Katade'nin tefsirine gelince burada onun sadece Allah'ın bilmesini ceninin organlarının şekillendiği zaman bilmesi şeklinde yorumlamak mümkündür. Organların şekillenmesinden sonraki durumu ise Allah'tan başkası da bilebilir. Allah rahmet eylesin. İbni Kesir Rahimullah Lokman suresinde 34. ayetin tefsirinde şöyle der. Rahimlerde Allah'ın neyi yaratmayı murad ettiğini de ondan başka kimse bilemez. Fakat Allah Teala onun erkek veya kız mutlu veya mutsuz olmasını emrettiği zaman artık bu işte görevli melekler onun yaratılışına şahit olanlar bunu bilirler. Rahimlerde olanı o bilir ayetinin genel hükmünü tahsis eden şey nedir sorusuna gelince bunun cevabı da şudur. Ayet ceninin organlarının teşekkülünden önceki erkeklik ve dişiliği alıyorsa bunu tahsis eden şey duyular ve vakıadır. Usul alimleri kitap ve sünnetin genel hükümlerinin nas veya icma, duyular veya duyular yoluyla akıl ile tahsis edildiğini söylemişlerdir. Onların bu konuda söyledikleri şey bilinmektedir. Ayet-i kerime ceninin organlarının teşekkülünden sonraki durumunu kapsamadığına göre sadece önceki durum kastedilmiş olur. Bu durumda da ayette ceninin erkekliği ve dişiliğini bilmekle ilgili söylenenlere aykırı bir şey yoktur. Allah'a hamdolsun vakıada Kur'an'ın açık lafzına aykırı hiçbir şey bulunmadığı ve hiçbir zamanda bulunmayacağı anlaşılmıştır. Müslümanların düşmanlarının Kur'an'ı yeni yapılan keşiflerle çelişiyor diye karalamaları ancak Allah'ın kitabını anlamadaki kusurlarından veya bu konudaki kötü niyetlerinden kaynaklanır. Fakat Allah'a hamdolsun ilim adamlarının elinde şüpheleri giderecek ve gerçekleri ortaya çıkaracak araştırmalar vardır. İnsanlar bu meselede iki uçta ve ortada yer almışlardır. Bir uçta yer alanlar manaya delaleti açık olmayan Kur'an ayetlerinin zahirine sarılmış ve buna aykırı olan her türlü kesin vakayı inkar etmişlerdir. Bu durumda saldırıları, kusurları ve yetersizlikleri sebebiyle ya kendilerine çekmişler bu saldırıları veya kesin vakaya aykırıdır diye Kur'an'a saldırılmasına sebep olmuşlardır. Diğer uçtakiler ise Kur'an'ın delalet ettiği şeyden yüz çevirmiş, sadece maddi verileri almışlar, böylece dinsizlerden olmuşlardır. Orta yolu izleyenlere gelince onlar hem Kur'an'ın delalet ettiği şeyi almışlar hem de vakayı doğrulamışlardır. Her ikisinde hak olduğunu bilmişler ve Kur'an'ın sarih nasının ayan beyan bilinen bir şeye aykırı olamayacağını söylemişlerdir. Böylece onlar nakledilen şeyle amel etmeyi akledilen şeyle amel etmekle birleştirmişlerdir. Bununla da hem dinleri hem de akılları kurtulmuştur. İçinde hakikat olan bir şeyde ihtilaf ettikleri zaman Allah Teala iman edenlere doğru yolu gösterir. Allah Teala dilediğini sırat-ı müstakimi hidayet eder. Allah Azze ve Celle bizi ve mümin kardeşlerimizi buna muvaffak kılsın. Bize hidayete ermiş rehberler ve ıslah edici önderler nasip eylesin. Diğer bir soru, güneş mi dünyanın etrafında dönmektedir? Güneşin dünyanın üzerinde döndüğü ve onun dönmesiyle yeryüzünde gece ve gündüzün birbirini takip ettiği şer'i delillerin zahiriyle sabittir. Elimizde bunları tevil etmemize caiz kılacak daha kuvvetli bir delil olmadıkça delillerin zahiri manalarının dışına çıkmamız uygun değildir. Güneşin yeryüzünün üzerinde döndüğüne ve onun dönmesiyle de gece ve gündüzün birbirini takip ettiğine delalet eden delillerden bazıları şunlardır. İbrahim Aleyhisselam Rabbi konusunda kendisiyle tartışmaya giren kimseye şöyle dedi. Allah güneşi doğudan getirmektedir. Hayır sen de onu batıdan getir. Bakara 258. Burada modern bilim denilen şeylerde ileri geri konuşanların işte güneş sabittir, dünya onun etrafında dönmektedir şeklindeki sözlerine reddiye vardır. Burada açıkça güneşin hareket etmesi söz konusudur. Güneşin doğudan getirilmesi onun dünyanın üzerinde döndüğünün açık bir delilidir. Allah Teala yine İbrahim Aleyhisselam'dan söz ederken şöyle buyurdu. Güneşi doğarken görünce Rabbim budur, zira bu daha büyük dedi. O da batınca dedi ki ey kavmin ben sizin Allah'a ortak koştuğunuz şeylerden uzağım. En'am suresi 78. ayet. Batışın yeryüzünden değil güneşin kendisinden kaynaklandığını söylemiştir. Eğer dönen dünya olsaydı, felemma efelet değil, felemma efele anha derdi. Allah Teala yine şöyle buyurmuştur. Kehf suresi 17. ayetinde. Güneşi görüyorsun ya, doğduğu vakit mağaralarından sağ tarafa meyleder, battığı vakitte onları sağ tarafa makaslar. Işığın mağaranın sağından dolaşmasını da solundan kesmesini de güneşe bağladı Allah Azze ve Celle. Bu ifadesinde bu ışığın hareketinin güneşten kaynaklandığının delilidir. Eğer dünyadan kaynaklansaydı nüzavir değil yüzavir denilirdi. Nitekim her ne kadar dolaşır ve makaslar keser kelimelerinin delaletinden daha az ölçüde de olsa batış ve doğuşun güneşe izafe edilmesi dönenin güneş olduğuna delalet eder. Yine Allah Teala şöyle buyurmuştur Enbiya suresi 33. ayetinde. Geceyi ve gündüzü, güneşi ve ayı yaratan O'dur. Her biri bir yörüngede yüzmektedir. Allah Azze ve Celle bu ayette de güneşin, ayın hareket ettiğini ama dünyayı bakın burada zikretmiyor. Geceyi, gece hareket ediyor. Yani bu güneşin hareketiyle meydana geliyor. Gündüzü, güneşi ve ayı yaratan O'dur. Bazı kıt fikirliler diyelim. Bu ayeti dünyanın hareket ettiğine, döndüğüne delil getirmişlerdir ki bu ayette kesinlikle böyle bir delalet yoktur. Çünkü ayette geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı zikrediyor Allah Azze ve Celle. İbn Abbas radıyallahu anhuma onlar tıpkı bir iğin yörüngesinde dönmesi gibi dönerler demiştir. İğ ile kastettiği yün eğirmek için topaç yaparlar yani. Onun dönmesini böyle bir eksende dönmesi gibi bunu kastetmiştir. Bu İbn Abbas radıyallanmadan meşhur olmuş bir sözdür. Yine Allah Teala Araf 54. ayetinde şöyle buyurmuştur. Geceyi durmadan kendisini kovalayan gündüze bürüyüp örten. Yükevvirul leyli alen nehar. Şimdi bazıları yine bu ayeti de dünyanın küre şeklinde olduğuna delil getirmişlerdir. Çünkü kevvere dolamak demek. Yuvarlak bir şeyin üstünde dolamak. Mesela başı sarıkla sarmak, buna da kevvere fiili kullanılır. Dolayısıyla dünyada yuvarlaktır derler. Bu ayette yine dünyanın yuvarlaklığına bir delil yoktur. Çünkü Allah Azze ve Celle geceyi dünyanın üstüne dolayan demiyor. Gündüzü dünyanın üstüne dolayan demiyor. Geceyi gündüze dolayan, gündüzü geceye dolayan diyor. Gece ile gündüz ise güneşin hareketiyle meydana gelir. Geceyi gündüzün talibi kılmıştır Allah. Talip peşinden koşan ve ulaşandır. Gece ve gündüzün güneşe tabi olduğu ise malumdur. Yine Allah Teala Zümer suresi 5. ayetinde şöyle buyurmuştur. Allah gökleri ve yeri hak ile yarattı. Geceyi gündüzün üzerine sarıyor, gündüzü de gecenin üzerine sarıyor. Güneşi ve ayı emri altına almıştır. Her biri belli bir süreye kadar akıp gider. Şunu bil ki o aziz ve gafurdur. Yine burada da gecenin, gündüzün, güneşin ve ayın hareket ettiğini bildiriyor Allah Azze ve Celle. Dünyanın hareketinden kesinlikle bahsedilmez. Bilakis Dünya ve Kubbesi adlı Risalemizde bak incelerseniz orada hem dünyanın sabit olduğuna dair hem güneşin ve ayın hareketli olduğuna dair gerek ayetlerden gerek hadislerden delilleri açık bir şekilde görebilirsiniz. Geceyi gündüzün üzerine sarıyor. Yani geceyi gündüzün üzerine sarık dolar gibi dolar. Bu ifade gece ve gündüzün yeryüzü üzerinde devranının delilidir. Eğer arz yani yeryüzü gece ve gündüzün üzerinde devran etmiş olsaydı arzı gece ve gündüzün üzerine sarıyor derdi. Yani şayet dünya hareket ediyor, dönüyor olsaydı gece ve gündüzün üzerine sarılan dünya olurdu. Kendisinden önceki kısmı açıklayan güneş ve ay her biri belli bir süreye kadar akıp gider ifadesi güneş ve ayın maddi olarak ve yer değiştirerek hareket ettiğinin delilidir. Çünkü hareketli bir şeyin hareketini kontrol altında tutmak, hareketsiz, sabit bir şeyi kontrol altında tutmaktan daha açık bir şekilde görülür. Allah Teala Şems suresi 1-2. ayetlerinde şöyle buyurmuştur. Güneşe ve kuşluk vaktindeki aydınlığına, güneşi takip ettiğinde aya yemin olsun ki. Güneşi takip ettiğinde ifadesi güneşten sonra geldiğinde demektir. Bu her ikisinde dünyanın etrafında seyrettiğinin ve döndüğünün delilidir. Eğer dünya onların etrafında dönseydi, ay güneşi takip etmezdi. Bazen ay güneşi, bazen de güneş ayı takip ederdi. Çünkü güneş aydan daha yüksektir. Bu ayetteki istidlal üzerinde iyice düşünmeyi gerektirir. Yine Allah Teala Yasin suresi 38 ila 40. ayetlerinde mealen şöyle buyuruyor. Güneş kendisi için belirlenen yerde akar, döner. İşte bu aziz ve alim olan Allah'ın takdiridir. Ay içinde bir takım konaklar belirledik. Nihayet o eğri hurma dalı gibi hilal olur da geri döner. Ne güneş aya yetişebilir ne de gece gündüz geçebilir. Her biri bir yörüngede yüzerler. Akma, cereyan etme fiilinin güneşe izafe edilmesi ve bunun aziz ve alim olan Allah'ın takdirinde olduğunun söylenmesi gerçek manada bir akış ve cereyanın delilidir. Hareket etmenin delilidir. Öyle ki gece ve gündüzün ve mevsimlerin arka arkaya gelmesi bu akış ve cereyanın bir sonucudur. Ay için konaklar belirlenmesi onun bu konaklar arasında nakledildiğinin delilidir. Eğer dönen dünya olsaydı ay için değil dünya için konaklar belirlenirdi. Güneşin aya yetişememesi ve gecenin gündüzü geçememesi güneş ve ayın gece ve gündüzün kuvvetli bir hareketinin delilidir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Zer radıyallahu anh'e güneş batarken şöyle dedi. Ey Ebu Zer, güneş nereye gider bilir misin? Ebu Zer Allah ve Resulü bilir dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Güneş gider ta arşın altında secde eder. Allah'tan izin ister. Ona izin verilir. Gün gelir izin istemeye yaklaşır fakat izin verilmez. Ona denilir ki geldiğin yere geri dön. O da bu sefer battı taraftan doğar. Yani kıyamet kopacağı zaman bu gerçekleşir. Bunu Buhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Veya yaklaşık olarak şöyle buyurdu. Bu hadisi Buhari ve Müslim birlikte rivayet etmişlerdir. Ona denilir ki geldiğin yere geri dön. O da battı taraftan doğar. Bu söz güneşin dünyanın üstünde döndüğünün ve onun dönüşüyle de gece ve gündüzün meydana geldiğinin açık seçik bir delilidir. Doğuş, batış ve zevalin güneşe izafe edildiği daha pek çok hadisler vardır. Bunlar bunun dünyadan değil güneşten kaynaklandığını açıkça ifade eder. Belki bu konuda şu an hatırlayabildiklerim bunlardır. Daha başka deliller de vardır. Fakat benim zikrettiğim şeylerle konu açıklanmıştır. Bu da maksada kafidir. Muvaffak kılan Allah Azze ve Celle'dir diyor Şeyh İbni Useymin Rahimullah. Şeyh İbni Useymin'e kelime-i şehadet, şehadet kelimeleri, kelimeteyni şehadeteyn hakkında sorulunca şu cevabı vermiştir. Şehadet kelimeleri Allah'tan başka hak ilah olmadığını ve Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellemin onun elçisi olduğuna şehadet etmektir. Bu ikisi İslam'ın anahtarıdır. İslam'a ancak bunlarla girilebilir. Bundan dolayı Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Muaz bin Cebel'i Yemen'e gönderdiği zaman onlara ilk önce Allah'tan başka hak ilah olmadığına ve Muhammed'in onun elçisi olduğuna şahitlik etmeye davet etmesini emretmiştir. Bukhari ve Müslim rivayet eder bunu. Şehadet kelimeleri iki tanedir. Birinci kelime Allah'tan başka ilah olmadığına şahitlik etmektir. İnsan diliyle ve kalbiyle Allah'tan başka hak bir mabudun olmadığını itiraf eder. Çünkü ilah ibadet edilen, teelluh de ibadet etmek anlamına gelir. O halde bu kelimenin anlamı bir ve tek olan Allah'tan başka hak mabut yoktur demektir. Bu cümle ret ve kabulü ihtiva eder. La ilahe kısmı reddir. İllallah kısmı kabuldür, ispattır. Allah lafzı la'nın mahzuf haberinden bedeldir. Takdiri Allah'tan başka hak mabut yoktur şeklindedir. Bu kalbin Allah'tan başka hak mabut olmadığına iman etmesinden sonra bunu dil ile ikrar etmektir. Bu ibadeti sadece Allah'a has kılmak ve başkalarına ibadeti reddetmektir. Bu hak kelimesini haber olarak takdir etmemizle birlikte pek çok kimsenin ortaya attığı bir sorunun cevabı da açıklığa kavuşmuş olmaktadır. O sorun da şudur. Ortada Allah'tan başka kendilerine ibadet edilen pek çok ilah varken ve Allah Teala bunları ilahlar diye isimlendirmişken ve tapıcıları bunları ilahlar diye isimlendirmişken nasıl Allah'tan başka ilah olmadığını söylersiniz? Yani sonuçta Allah'tan başka kendisine ibadet edilen ilahlar vardır. O halde biz neden Allah'tan başka ilah yoktur diyoruz? Nitekim Allah Teala İsra suresi 39. ayetinde Allah ile birlikte başka ilah edinme. Hud 101. ayetinde Rabbinin azap emri geldiğinde Allah'ı bırakıp da taptıkları ilahları onlara hiçbir şey sağlamadı. Kasas 88. ayetinde Allah ile birlikte başka bir ilaha yalvarma. Kehf 14. ayetinde biz ondan başka bir ilaha yalvarmayız buyurulmuştur. Allah'tan başkası için de uluhiyet sabit olmuşken nasıl Allah'tan başka ilah yoktur diyebiliriz. Peygamberler kendi kavimlerine Allah'a ibadet edin, sizin ondan başka ilahınız yoktur demişlerken Allah Azze ve Celle'den başkasının uluhiyetini ispat etmemiz nasıl mümkün oluyor? Bu sorunun cevabı La ilahe illallah cümlesine bir haber takdir etmekle açıklığa kavuşur. Deriz ki Allah'tan başka ibadet edilen bu ilahlar da ilahtırlar. Fakat onlar hak değil, batıl ilahtırlar. Onların uluhiyette hiçbir hakları yoktur. Allah'ın şu ayetleri buna delalet eder. Çünkü Allah hakkın ta kendisidir. Ondan başka yalvarıp durdukları ise hiç şüphesiz batıldır. Gerçekten Allah çok yüksek, çok büyüktür. Lokman 30. ayet. Yine gördünüz mü o Lat ve Uzza'yı ve üçüncüleri olan ötekini, Menat'ı? Demek erkek size dişi ona öyle mi? O zaman bu insafsızca bir taksim. Bunlar, putlar, sizin ve atalarınızın taktığı isimlerden başka bir şey değildir. Allah onlar hakkında hiçbir delil indirmemiştir. Necim 19-23. ayettir. Yine Allah Teala Yusuf Aleyhisselam'ın dilinden şöyle buyurmuştur. Allah'ın yanı sıra taptıklarınız sizin ve atalarınızın taktığı bir takım kuru isimlerden başka bir şey değildir. Allah onlar hakkında hiçbir delil indirmemiştir. Yusuf 40. ayet. O halde La ilahe illallah cümlesinin anlamı Allah'tan başka hak mabut yoktur. Allah'tan başka hak ilah yoktur şeklindedir. Onun dışındaki mabutlara gelince onların tapıcılarının iddia ettikleri uluhiyetleri hak değildir. Yani batıl bir uluhiyettir. Hak olan uluhiyet sadece Allah'ın uluhiyetidir. İkinci kelime Muhammed Allah'ın elçisidir şehadetidir. Bunun anlamı Kureyşli, Haşimi, Abdullah oğlu Muhammed'in Allah Teala'nın insan ve cin bütün yaratılmışlara gönderdiği elçisi olduğunu dil ile ikrar edip kalp ile buna iman etmektir. Nitekim Allah Teala Araf 158. ayetinde şöyle buyurmuştur. De ki, ey insanlar, ben sizin hepinize birden gönderilmiş Allah'ın Resulüyüm. O Allah ki göklerin ve yerin bütün egemenlik ve iktidarı ona aittir. Ondan başka hak ilah yoktur. Öldüren de dirilten de odur. Bundan dolayı gelin Allah'a ve Resulüne, Allah'ın bütün kelamlarına iman etmiş olan o ümmi nebiye iman edin ve ona tabi olun ki hidayete erebilirsiniz. Ve Furkan suresi ilk ayetinde alemlere uyarıcı olsun diye kulu Muhammed'e Furkan indiren Allah yüceler yücesidir buyurulmuştur. Bu şehadetin gereği Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin haber verdiği şeyleri tasdik etmek, emrettiği hususları yerine getirmek, yasakladığı ve sakındırdığı şeylerden uzak durmak ve ancak onun belirlediği şekilde Allah'a ibadet etmektir. Yani peygamberlere iman hususunda Muhammed'in Resulullah şehadetini getirmemiz, Musa Resulullah şeklindeki şehadetten veya İsa Resulullah şeklindeki şehadetten bir farklı ayrılıyor. Yani bir kimse Musa Resulullah, Musa Allah'ın elçisidir, İsa Allah'ın elçisidir demekle onlara imanı ikmal etmiştir. İmanı gerçekleştirmiştir bu şekilde itikad etmekle. Yani kalbin itikadı ve dilin ikrarıyla Musa Aleyhisselam'a, İsa Aleyhisselam'a ve önceki peygamberlere iman gerçekleşir. Ama Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a imanın gerçekleşmesi Muhammed Allah'ın Resulüdür diye itikad etmek. Muhammed Allah'ın Resulüdür diye telaffuz etmek, dil ile söylemek ve Allah'ın Resulü olan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın emrettikleri hususları yerine getirmek, yasaklarından kaçınmak, onun sünnetlerine tabi olmak ve Allah Azze ve Celle'ye ibadet borcumuzu sadece Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın öğrettiği şekilde, meşru kıldığı şekilde yerine getirmektir. Yine bu şehadetin gereği Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin rububiyette ve kainat-ı tasarrufta veya ibadette bir hakkının bulunmadığına, bilakis onun ibadet edilmeyen bir kul, yalanlanmayan bir peygamber olduğuna ve Allah dilemedikçe ne kendisine ne de başkasına hiçbir fayda ve zarar veremeyeceğine itikad etmektir. Nitekim Allah Teala En'am suresi 50. ayetinde de ki, ben size Allah'ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum, ben gaybı da bilmem. Size ben bir meleğim de demiyorum, ben sadece bana vahyolunana uyarım buyurulmuştur. O emredilen şeye uymakla görevli bir kuldur. Allah Teala Cin suresi 21-22. ayetlerinde şöyle buyurur. De ki, doğrusu ben size ne zarar verme ne de fayda sağlama gücüne sahibim. De ki, gerçekten bana bir zarar dilerse Allah'a karşı beni hiç kimse himaye edemez. Ondan başka sığınacak kimse de bulamam. Araf suresi 188. ayetinde de mealen şöyle buyurulur. De ki, ben Allah'ın dilediğinden başka kendi kendime herhangi bir fayda veya zarar verecek güce sahip değilim. Eğer ben gaybı bilseydim elbette birçok mal ve menfaat elde ederdim ve bana hiçbir fenalık da dokunmazdı. Ben sadece iman eden bir topluluk için uyarıcı ve müjdeleyiciyim. Allah'tan başka hak ilah olmadığına ve Muhammed'in onun elçisi olduğuna şahitlik etmenin anlamı budur. Bu anlam sebebiyle bilirsin ki ibadeti ne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne de yaratılmışlardan bir başkası hak sahibi değildir. İbadet edilmek Allah'tan başka hiç kimsenin hakkı değildir. En'am 162-163. ayetlerinde şöyle buyrulur. De ki, şüphesiz benim namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm hepsi alemlerin Rabbi Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Bana böyle emrolundu ve ben Müslümanların ilkiyim. Bana Müslümanların ilki olmam emrolundu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hakkı, senin onu Allah'ın onun için belirlediği mertebede görmendir. O kuşkusuz Allah'ın elçisi ve kuludur. Allah'ın salat ve selamı onun üzerine olsun. Nitekim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kendisi bizzat kendisi hakkında yapılacak aşırılıklardan sakındırarak beni İsrailoğullarının peygamberlerini övüp göklere uçurdukları gibi aşırı şekilde övmeyin. Bana sadece Allah'ın kulu ve Resulü deyin buyurmuştur. Peki la ilahe illallah cümlesi tevhidin bütün kısımları nasıl kapsar? Malum olduğu üzere ve daha önceki derslerde işlediğim üzere tevhid 3 kısma ayrılıyor demiştik. Uluhiyet, rububiyet ve isim sıfat tevhidi. Bu cümle tevhidin bütün türlerini ya zımnen ya da iltizamen içine alır. Çünkü Allah'tan başka hak ilah olmadığına şahitlik ederim diyen kimsenin bu sözü zihinde bulunan uluhiyet tevhidi diye isimlendirilen ibadet tevhidinin kastedildiğini, bunun amaçlandığını ortaya koyar. Uluhiyet tevhidi de rububiyet tevhidini ihtiva eder. Çünkü sadece Allah'a ibadet eden herkes onun rububiyetini, Rabliğini ikrar etmedikçe ona ibadet etmez. Yine isim ve sıfatların tevhidini de ihtiva eder. Yani burası anlaşıldı mı bakın. Uluhiyet, la ilahe illallah sözü aslında doğrudan bakıldığında sadece uluhiyette birlemek. Gözükeni bu. Burada ne diyoruz? Rab olarak Allah'ı birlemeyen sadece Allah'a ibadet edemez. Dolayısıyla bu zımnen içerdiği bir mana olmuş oluyor. Yani ilah olarak Allah'ı birlemenin mümkün olması ancak Allah'ı Rab olarak kabul edip birlemekten geçer. Eğer Allah Rab olarak birlenip kabul edilmemişse uluhiyet gerçekleşmez. Yani bu Allah'a, sadece Allah'a ibadet söz konusu olmaz. Şimdi peki isim ve sıfata, isim ve sıfatlar konusundaki tevhide la ilahe illallah sözü nasıl delalet eder konusuna geliyor müellif. Yine isim ve sıfatların tevhidini de ihtiva eder, içerir yani. Çünkü insan ancak isimleri ve sıfatlarıyla bildikten sonra ibadete onun layık olduğunu bilip Allah'a ibadet eder. Bu sebeple İbrahim Aleyhisselam babasına şöyle demişti. Bir zaman o babasına dedi ki, babacığım, duymayan, görmeyen ve sana hiçbir fayda sağlamayan bir şeyin için taparsın? Meryem suresi 42. ayet. Bakın burada İbrahim Aleyhisselam babasına karşı neyi getiriyor? Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarını, isim ve sıfatlarını delil getiriyor. Ne diyor? Duymayan, işitme sıfatı. Görmeyen, yani senin taptıklarında işitme sıfatı yoktur. Görme sıfatı yoktur ve hiçbir fayda sağlamaz. Niçin tapıyorsun o halde? Demek ki ibadet tevhidi hem rububiyet tevhidini hem de isim ve sıfatlar tevhidini içine almaktadır. Yine burada şunu zikredebiliriz. İbn-i Hüseyin belki cevabı kısa vermek için fazla detaya girmedi. İmran bin Husayn kıssasını hatırlayın. İmran bin Husayn'ın babası Husayn. Husayn kavmi tarafından Peygamber aleyhisselatü vesselam'a işte Muhammed diye birisi çıktı. Bu acayip şeyler söylüyor. Git şuna bir nasihat et diye gönderiliyor. Husayn gelince Muhammed aleyhisselatü vesselam söyle bakalım ey Husayn senin kaç tane ilahın var diyor. Altısı yerde, biri gökte 7 tane diyor. Altısı yerde, biri gökte 7 tane diyor. Bakın burada hepsine ilah diyor. Ondan sonra Muhammed Aleyhisselatü Vesselam neyle delil getiriyor? Başın sıkıştığında hangisinden istersin? Göktekinden. Bir ihtiyacın olduğunda hangisinden talep edersin? Göktekinden. Musibetlerde hangisine sığınırsın? Göktekine. Yani sıfatları olanı sadece gökteki olduğunu Husayn ne yapıyor burada? İtiraf ediyor. Bu itirafı kafasında bir şeylerin dank etmesine sebep oluyor. Hı, doğru. Burada bak Allah'ın gökte oluşu hadiste zaten bildiriliyor. Yani burada o toplumun böyle bir müşkülatı yoktu. Mekkeli müşriklerin dahi Allah'ın yukarıda olduğuyla ilgili bir müşkülatı yoktu. Bu müşkülat ancak günümüzdekilerde peydah olmuş. Bunun sebebi de felsefeye bulaşmaları. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam burada bakın ibadet ne yönde? Allah'tan başkasından isteme yönünde. Kişi bunları ilah ediniyor. Yerdekileri ilah ediniyor bakın. Onlara ibadeti yönlendiriyor. Husayn ibadet demek onlara yönlendiriyordu. Onlara ilah ismini takıyor. Ama başın sıkıştığında hangisinden bunu kaldırmasını istersin? Hangisi senden kaldırılabilir diye sorduğunda bu sıfat sadece göktekinde diyor. Yerdekilerde bu sıfat yok diyor. İşte bu sıfatlarda birlemenin gereğidir. Bu da yine la ilahe illallah sözünün yani ilah olarak Allah'ı birlemenin aynı zamanda isim ve sıfatta yine rububiyette Allah'ı birlemeyi gerektirdiğinin delillerinden birisi. Cinlerin ve insanların yaratılışının hikmeti nedir? Yani hangi hikmetten dolayı Allah Azze ve Celle insanları ve cinleri yaratmıştır? Bu soruyla ilgili konuşmaya geçmeden önce Allah Azze ve Celle'nin yaratmasına ve şeriat koymasına taalluk eden şeyler hakkındaki genel bir kaideye dikkat çekmek istiyorum. Bu kaidenin Yüce Allah'ın şu buyruklarından alınmıştır. O alimdir, hakimdir. Tahrim suresi 2. ayet. Şüphesiz Allah ilim ve hikmet sahibidir. Nisa 11. ayet. Gerek bu ayetler, gerek bunlardan başka pek çok ayet, yaratmasına ve şeriatına yani kevni hükümlerine ve şer'i hükümlerine taalluk eden şeyler konusunda Allah Azze ve Celle'nin hikmetini ispat etmektedir.
Şüphesiz ki her ne yaratmış ise Allah mutlaka bir hikmeti vardır. Bir şeyi var etmesi ya da yok etmesi arasında fark yoktur. Her iki yaratmasında da hikmet vardır. Yine her neyi şeriat olarak koymuşsa onda da mutlaka bir hikmet vardır. Bir şeyi vacip kılması yani farz kılması veya haram kılması veya mübah kılması arasında fark yoktur. Hepsi mutlaka bir hikmete mebniyedir. Ancak onun kevni ve şer'i hükümlerinin içerdiği bu hikmetler bizim için bazen malum, yani bizim tarafımızdan bazen bilinir, bazen de meçhul olur. Bazen de Allah kendilerine verdiği ilim ve anlayışa göre bazı kimselere bu bilgiyi verir, bazı kimselere de vermez. Bu husus anlaşıldıysa deriz ki Allah Subhanehu ve Teala insanları ve cinleri de büyük bir hikmet ve övgüye değer bir gaye için yaratmıştır. Bu hikmet ve gaye Allah Azze ve Celle'ye ibadet etmektir. Nitekim Zariyat 56. ayetinde cinler ve insanlar bana ibadetten başka bir şey için yaratmadım. Yine Mü'minun 115. ayetinde sizi sadece boş yere yarattığımızı ve hakikaten bize geri getirilmeyeceğinizi mi sandınız? Ve Kıyamet 36. ayetinde insan kendisinin başıboş bırakılacağını mı sanır buyurulmuştur. Bu ve benzeri ayetler Allah Teala'nın insanları ve cinleri yaratmasındaki en büyük hikmetin ona ibadet etmek olduğuna delalet eder. İbadet, onun şeriatında sabit olan şekil üzere emirlerini işleyerek ve yasaklarından kaçınarak muhabbet ve tazim ile yani sevgi ve saygı ile Allah Azze ve Celle'nin önünde küçülmek, alçalmak, zilletle eğilmektir. Allah Teala ve yine 5. ayetinde şöyle buyurmaktadır. Halbuki onlara dini yalnız ona has kılan hanifler olarak Allah'a ibadet etmelerinden başka bir şey emrolunmamıştı. Cinlerin ve insanların yaratılmasındaki hikmet işte budur, kulluk. Buna göre kim Rabbine karşı gelerek ona ibadet etmekten kibirlenirse, büyüklenirse Allah'ın kullarını kendisi için yarattığı bu hikmeti bir kenara atmış olur. Onun bu yaptığı Allah'ın yarattığı şeyleri boş ve anlamsız yere yarattığına şahitlik etmek demektir. Bunu açıkça söylemese de inatçılığı ve büyüklenerek Rabbine ibadet ve taatten yüz çevirmesi bu anlama gelir. Burada bir önceki maddeye tekrar bir dönüş yapalım. Çünkü vakaya, günümüzde yaşanan vakaya işaret etmek gerekiyor. Hangi ayet örnek vermiştik? İbrahim Aleyhisselam'ın babasına delil getirmesi. Ey babacığım, duymayan, görmeyen ve herhangi bir fayda zarara malik olmayan bir şeye ibadet ediyoruz. İbrahim Aleyhisselam bu kavmine, babası da o kavmin bir mensubu olarak kavmine bu şekilde hitap ettiği zaman kavminin cevabı ne oluyordu? Biz atalarımızı bu yolda bulduk. Yani onlar bizim ilahlarımız, ilah edindiğimiz şeyler duyarlar, görürler, fayda ve zarara maliktirler demiyorlardı. Bunlar çarparlar demiyorlardı. Bunlara yapılan kötülükten dolayı Allah çarpar diye inanıyorlardı. Bu putlara yapılan hakaretten dolayı Allah cezalandırır diye inanıyorlardı. Yine Mekke müşriklerinin durumu da aynıydı. Mesela bu İmran bin Husayn'ın babasını örnek verdik. O ne diyordu? Gerçek fayda vermeye ve zarar vermeyi kime nispet ediyordu? Göktekine. Şimdi günümüzdeki tabloya bakın. Ölüler, yani umumiyetle ölülere ibadet edildiği için günümüzde şirk koşanların ibadeti genellikle ölüleri oluyor. Ne diyorlar? Duyarlar diyorlar. Görürler diyorlar. Fayda ve zarar verirler diyorlar. Tasarrufta bulunurlar. Bunlar çarparlar diyor. Yani bu kimseler, yani İbrahim Aleyhisselam'ın kavmi hangi konuda şirk koşuyormuş demek ki? Uluhiyet konusunda. İsim sıfatta bakın şirk koşma yok. Bu sorusunda, İbrahim Aleyhisselam bu sorusuna karşı aciz kalıyor, şunu demekten başka çare bulamıyorlardı. Biz atalarımızı bu yolda bulduk, sen yeni bir şey getiriyorsun. Yani bu batıl bir gerekçe aslında. Bunların gönülleri hakkı anlamış olmasına rağmen sırf kuru bir çekişmeden dolayı. Biz atalarımızı bu yolda bulduk ya. Yani sen belki doğru söylüyorsun ama yani senin söylediğin yalandır demiyorlardı. Bilakis bunlar iştir demiyorlardı. Bunlar isim sıfatta şirk koşmuyordu bak. Mekke müşrikleri rububiyette şirk koşmuyor bak. Gökteki beni kurtarır diyor Husayn. Gökteki bana yardım eder. İsim sıfatta rububiyette şirk koşma yok onlarda. Yoksa Husayn şunu da diyebilir değil mi? Yerdekiler de bana fayda zarar verir. Onlar da kurtarır beni. Bakın demek ki Mekkeli müşriklerde böyle bir itikat yoktu. Günümüzdekiler ise isim sıfatta şirk koşmuş oluyor. Hakeza rububiyette de şirk koşmuş oluyor. Allah'tan başkaları da bunları yerine getirebilir diyorlar. Halbuki Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinde, Allah Azze ve Celle'nin ayetlerinde hakeza, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinde çok açık deliller vardır bu konularda. Mesela nedir bizim kavmimizin müşkülatı? İşte ölüler işitirler. Bunda neye dayanıyorlar? Bir takım zayıf rivayetlere dayanıyorlar. Veya aslı olmayan uydurma rivayetlere dayanıyorlar. Şimdi şöyle bir şüphe getirebilir bu vatandaşlar. Ya işte hadis ama zayıf. Ya zayıf hadiste de amel edilir demişler bazıları. Farz edelim ki öyle dediler. Tamam. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sahih hadisi. Hatta ayette de var. Maide suresi 116-117. Ayetlerine bakabilirsiniz. İsa Aleyhisselam'ın durumuna bakabilirsiniz. Ama biz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan bu konuda çok açık bir delil getireceğiz. Bukhari ve Müslim'de. Ne diyor Muhammed Aleyhisselatü Vesselam? Havz hadisini anlatırken. Kıyamet gününde havzın etrafından kovulan bazı kimseler olur. Ben onlara, bunlar benim ashabımdır, bunlar benim ümmetimdir derim. Bana denilir ki, sen onun senden sonra neler çıkardıklarını bilemezsin. Ha, burada ne iptal oldu şimdi? Peygamber bile, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bile kendisinden sonra çıkarılan şeylerden haberdar değil. Onları duymuyor, görmüyor, bilmiyor. Peygamberden daha düşük olan, ne kadar üstün veli olursa olsun, peygamberden düşüktür. Mümkün değildir. Bunlar nasıl bilecek? İsa Aleyhisselam ise Maide suresi 116-117. Ayetlerinde zikrediliyor. İsa Aleyhisselam da bilmiyor. Yani peygamberler dahi bilmiyorken başkası bunu nasıl bilsin? İşte bu bizim kavmimizin bu konularda ciddi manada uyarılması, hüccet ikame edilmesi gerekiyor. Çünkü bunlar bu itikadlara sahip olurken, ilah edindikleri şeylere rububiyet verirken ve Allah'ın isim ve sıfatlarını bunları da izafe ederken aslında bir takım batıl hadislere, zayıf şüphelere dayanarak bunları yapıyorlar. Sahih rivayetler ise bunları reddetmektedir. O halde sahih rivayetlere, dinin asıllarına, Kur'an'a ve sahih sünnete aykırı olan zayıf rivayetlerle amel edilmesini hiç kimse söyleyemez. Bunlar münker, reddedilmesi gereken rivayetlerdir. Bazı ilim ehli her ne kadar faziletlerle amel konusunda zayıf hadisin rivayetine cevaz vermişlerse de onlar üç şart koşmuşlardır. Bu üç şartlar bunların öne sürdükleri hadislerin hiçbirisinde söz konusu değildir. Bu üç şart Kur'an ve sahih sünnete aykırı olmaması. İkincisi hükümlerle ilgili olmaması, hüküm ifade etmemesi. Şer'i bir hüküm içermemesi, helal, haram veya Allah'ın sıfatları veya herhangi bir hüküm içermemesi faziletle ilgili olmaz. Yani bir şeyin aslı Kur'an ve sahih sünnette sabit olacak bir amel. Bu hadis ise, zayıf olarak rivayet ettiğim bu hadis ise sadece o amele teşvik edici mahiyette olacak. Hüküm ifade etmeyecek. Mesela biz bunu usule dair derslerimizde nasıl örneklendirmiştik? Duha namazı, kuşluk namazı. Kuşluk namazı sahih hadislerde sabit olmuştur. Ve bu konuda kuşluk namazının faziletinden bahseden, kim işte kuşluk namazı kılarsa ona cennette şöyle dereceler vardır, şu güzellikler vardır, şöyle sevap vardır şeklinde rivayet edilen hadisin rivayetini zayıf oluşunu belirtmek şartıyla caiz olduğunu bazı alimler söylemiştir dedik. Bakın burada bir hüküm bina etme yok, hüküm ifade etme yok ama kim 8 rekat kuşluk namazı kılarsa, kim 10 rekat, kim 15 rekat kuşluk namazı kılarsa diye bir ifade gelirse, bakın bu bir hüküm ifade eder. O zaman bu kesinlikle itibar edilmeyen bir rivayet olur. Üçüncü şartı da zayıf olduğunun beyan edilmesi şartı. Maalesef sufilerin, ekseriyetini sufilerin oluşturduğu toplumumuzda sufiler zayıf hadislere, sahih hadislerden daha fazla tutunurlar. Sahih hadislere, aykırı hadislere tutunurlar ve bunda zayıf hadislerle ilgili rivayetine cevaz veren alimlerin şartlarını da gözetmezler. Yani her bakımdan yaptıkları hatalıdır. Fakat bunlara batıl yolda önderlik yapan hocaları, tağutları onlara bu işleri süslü göstermiş ve kendi itikatlarının Kur'an ve sünnete dayalı bir itikat olduğu zannına vermiştir. Düşünün, Zümer suresi 3. ayetinde putlara ibadeti yönlendirenlere Allah Azze ve Celle ne diyor? Zümer suresi 3. ayetinde.
Onlar,
Onlar derler ki, Allah'tan başka veliler, dostlar edinenler derler ki, biz bunlara bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye ne yapıyoruz? İbadet ediyoruz derler. Yani demek ki Mekkeli müşrikler Allah'tan başkasına ibadet ettiklerinin farkındalar. Bilmiyor değiller yani. Cahil bir kavim değil. İbadet ettiklerinin bilincindeler ve bu ibadetlerine devam ediyorlar. Günümüzdekiler ise ibadet ettiklerinin farkında değiller. İbadet ettiklerini kabul etmiyorlar. Hatta Zümer suresi 3. ayetini delil olarak sunduğunda şeytan şunu söylettiriyor. Biz onlara ibadet etmiyoruz ki diyor. Sen istediğin kadar ibadet etmiyoruz de fiilin ibadet. Allah'tan başkasına dua bir ibadettir. Allah Azze ve Celle bu yüzden la ted'u ma'allahi ilahan ahar buyuruyor. Allah ile başka bir ilaha dua etme, yalvarma, seslenme. Yine Cin suresi 18. ayetinde Allah'ın mescitlerinde Allah ile beraber başkasına da seslenmeyin diyor. Yani düşünün, bu toplum şimdi ne yapıyor? Allah'a dua ediyor. Ama dua ederken falanın yüzü su hürmetini araya karıştırıyor, filanın yüzü su hürmetini araya karıştırıyor. Allah ile beraber başkalarını da karıştırıyor. İbadeti sadece Allah'a halis kılmalı. Evet. Bu konularla ilgili sormak istediğiniz bir soru yoksa bugünlük ara verelim. Anlaşılmayan bir durum varsa
bu havuzun yanındaki çok iyi bir tespit olmuş.
Yani bu açık bir delil. Elhamdülillah. Peygamberler dahi bundan haberdar olmayacak. Bukhari ve Müslim. Havz hadisi. Meşhur Havz hadisi. Yani bugün şirk koşanlar tevhidin üç kısmında birden şirk koşmaktadırlar. Rububiyette, uluhiyette ve isim sıfatta. Mekkeli müşrikler veya önceki peygamberlerin muhatap olduğu müşrikler ise sadece uluhiyet konusunda şirk koşuyorlardı. İsim sıfatta koşmuyorlardı. İsim sıfat ve rububiyet uluhiyet konusunda şirk koşanlara karşı bir delil getiriliyor. Mesela Allah Azze ve Celle Bakara suresinde ve pek çok ayette ne buyuruyor? Sizi hiç yoktan var eden Rabbinize kulluk edin. Yani Allah rububiyetini, kendisinin rububiyetini uluhiyetine delil getiriyor. Günümüzde insanlar rububiyetinde bile şirk koşuyor Allah Azze ve Celle'ye. Yani Allah Azze ve Celle buyuruyor ki size gerçek manada faydayı ve zarar veren kim? Allah Azze ve Celle diyorlardı. O halde neden ibadeti başkasına yönlendiriyorsunuz? Bu şekilde Allah hesap soruyordu. Ama günümüzdekiler bunlar da fayda verir. Bunlar da tasarruf eder. Bunlar da zarar verir. Bakın tevhidin üç şubesinde de günümüzdekilerin müşkülatı birbirine girmiş durumda. Çünkü cehalet had safhaya ulaşmış. Hem de bunu düşünün din adına yapıyorlar. Dindar insanlar yapıyor. Dolayısıyla bizim için davetimiz adına, bütün peygamberlerin davet seyrine baktığınızda da aynı şey görülür. Bizim için öncelikli olarak Allah'a ibadet edenlerin ıslah edilmesi. Allah'a ibadet edenlerin şirkten kurtarılması gelir. En büyük tağut bu noktadadır. Yoksa Allah'a ibadet etmeyenlerin koştukları tağutlar, yöneticiler, İkrah ile itaat edenler çok geri plandadır. Çünkü diğer tağutlara, zorba tağutlara insanlar zoraki itaat eder. Ama bu tağutlara insan gönülden, itikadıyla birlikte itaat eder. Diğerleri sadece ameli olarak itikad eder, bu itikadi. Bu bakımdan bizim için din adına tağutluk yapanlar diğerlerinden çok daha ön planda gelir. Evet. Hüseyin hadisi Tirmizi'nin Sünen'inde, Taberani'nin Mucemül Kebir'inde, Bukhari'nin Halku Ef'alil İbad kitabında sahih bir isnatta geliyor. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa ente vahdek ve estağfurke ve etubileyk.